Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden İnşirah Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin için göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünyanın en eski uygarlıklarından birinin beşiği olan İran, her zaman dünya çapında ilgi ve hayranlık uyandırmıştır. Asırlardır bu eşsiz ülke, zengin kültürü ve tarihi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu podcast'te İran'ın tarih boyunca kâşifler, tarihçiler ve gezginler tarafından nasıl tasvir edildiğine bakacağız. Karanlıktaki fil hikayesi, bulgulardan eksik ve sınırlı bir şekilde anladığımızı temsil eder. Bu hikayede daha önce hiç fil görmemiş bir grup insan, karanlık bir odada bu devasa hayvanla karşılaşır. Her biri filin bir bölümüne dokunarak eksik ve yanıltıcı bir görüntü sunar. Bu hikaye bize bir konuyu tam olarak anlamak için farklı açılardan bakmamız ve mevcut tüm bilgileri göz önünde bulundurmamız gerektiğini öğretir. Milattan önce 3. asırda yaşayan Yunan filozofu ve tarihçi Herodot, İran'ı güzel tapınakları, muhteşem sarayları, sanatın ve el dokumaların merkezi, güzel tüylü kedileri, minyatürleri ve yemyeşil bahçeli olan bir ülke olarak tanımlamıştır. Antik Yunan filozofu ve matematikçisi Pisagor, seyahatleri sırasında Büyük Kiros'un vasiyetnamesinden etkilenmiştir. Altın suyla, altın kumaş desenli üzerine yazılmış vasiyetnamesinde Kiros, basit bir cenaze töreni ve ülkenin mal varlıklarının korunmasını talep etmiştir. Venedikli tüccar ve gezgin Marco Polo seyahatnamesinde İran'ın büyük ve eski şehirlerinden, canlı pazarlarından, ipek kumaşlarından, kerpiç binalardan, yüksek rüzgar kulelerinden, bol su kaynaklı kanallardan ve 800 yıllık ağaçlardan bahsetmektedir. Tarihin en önemli gezginlerinden biri olan İbni Batute, Moğol istilasından sonra İran'a seyahat etmiş ve tarihi şehir İsfahan'ın bir kısmını harap halde bulmuştur. Ancak İsfahan'ı büyük ve müreffeh bir şehir olarak tanımlamış ve İmam Şustari okulunun düzenini ve lezzetli yemeklerini övmüştür. Bugün İran, bozulmamış doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve petrol ve gaz kaynaklarıyla tanınan bir ülkedir. Çeşitli zorluklara rağmen İran, hala dünyanın her yerinden turistler ve araştırmacılar için çekici bir destinasyondur. Ancak birçok insan için, özellikle Batı ülkelerinde İran hala gizemli ve egzotik bir ülkedir ve bu büyülü diyardan geçen her gezgin için farklı ve eşsiz bir anlam ifade eder. Tıpkı karanlıkta bir fil hikayesi gibi. Çünkü çok az gezgin İran'ın tüm ihtişamını, güzelliğini ve harikalarını görme ve hissetme şansı bulmuştur ve bazen bu kadar güzelliği ve şaşkınlığı kelimelerle anlatmakta zorlanırlar. Çağdaş dönemde ve İslam devriminden sonra, yani 1980'lerde İran'a seyahat edenlerden biri de Yunanistanlı Sofia A. Koltaki'dir. Atina Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan ve Cardiff Üniversitesi'nde doktora derecesi alan Sofia, 1989'un Haziran ayında İran'a seyahat etti. Sofia'nın İran'a gelişi, İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinden 7 ay sonraydı. Bu savaş, İslam devriminin zaferinden 19 ay sonra, Irak'ın İran'ın batı ve güney sınırlarına saldırmasıyla başlamış ve 8 yıl sürmüştür. Sofia, Londra'da bulunan bir İran şirketinde çalışıyordu ve 1989'da İran devriminin 10. yıl dönümü kutlamalarına bu şirket aracılığıyla davet edildi. Seyahatlerinin sonucunu İranlılar Arasında adlı bir kitapta derleyen Sofia, bu kitapta İran kültürü ve geleneklerini tanıtıyor. Bu podcast serisinde Sofia Koltaki'nin sözleriyle İran'ı tanıtmaya amaçlıyoruz. Bize İranlılar Arasında podcast'in bu bölümüne katılın. İlk kez 1980'lerin sonlarında İran'a seyahat ettiğimde başka bir dünyaya adım attığımı hissettim. Elbette bu seyahatten yıllar önce İranlılarla tanışmış ve hatta bir İranlı ile evlenmiştim ama bu ülkeyi hiç görmemiştim. Otele vardığımda ailem kapıda sabırsızlıkla beni bekliyordu. Ancak odamı teslim almak ve o gece İranlı akrabalarımın evinde kalmak için, tur rehberin iznini almak için biraz beklemem gerekti. Kocam Hüseyin'in baba evi Tahran'ın en eski bölgelerinden biri olan Şehrire'deydi. Şehrire'nin adı birçok ünlü seyahatnamenin sayfalarında yer alıyor. İran'ın tarihi ve dini yapılarından biri olan Şah Abdülazim Türbesi de Şehrire'de bulunmaktadır. Bu türbe Şii mezhebinin önemli bilginlerinden ve Şii mezhebinin ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından biri olan Abdülazim Hüseyin'in mezarıdır. İran'a girmeden önce bir arkadaşım bana bu türbenin ziyaret mekanı olduğunu ve İranlı kadınların ona saygıdan türbede siyah çarşaf giydiğini açıklamıştı. Londra'da bir arkadaşımdan ödünç aldığım siyah çarşafı Şehrire'ye girer girmez bavulumdan çıkardım. Çocuklar gibi çarşaf giymekten heyecan duyuyordum ama tek sorun sanki bir elim eksikmiş gibiydi. Çünkü bir elimde çantam, diğer elimde hediyeler vardı ve çarşafımı tutmak için bir elim eksikti. Çarşafla yürümek çok zordu. Muhtemelen asansörden indiğimde kayınpederim ve kayınvalidem önünde çok beceriksiz görünmüşümdür. Eşimin babası yani kayınpederim olan Hacı Nasır Ahenger Hüseyin'den daha kısa ve daha iriydi ama aynı çekici gülümsemeye sahipti. Eşimin kız kardeşi olan Mansure benimle aynı yaşta badem gözlü ve fındık rengi kaşlı bir ilkokul öğretmeniydi. Kocamın baba evinin kapısına vardığımızda içeri girmeden önce ve evin önünde ayakkabılarımı çıkarmam gerektiğini biliyordum. Kendim gibi davranmaya ve kimseyi üzecek yanlış bir şey yapmamaya çok dikkat ediyordum. O gece misafir geleceğini biliyordum ve İran kültüründe ve geleneklerinde misafir veya yabancı önünde çorap giymemenin çok hoş karşılanmadığını biliyordum. Bu yüzden çoraplarımı çıkardım. Ama şükürler olsun ki çok geçmeden fark ettim ve misafirler gelmeden önce çoraplarımı tekrar giydim. İran evleri hakkında ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Yüzyıllardır İran'daki evlerde tuvaletler var. Bu tuvaletler eski evlerde evin en uzak köşesinde bahçede bulunur. Bu evlerde bahçe ev ile tuvalet arasındaki sınırdır. Evdeki herkes buraya gitmek için genellikle yıkanmış ve temiz tutularak tuvalet kapısına yaslanmış özel bir terlik çifti kullanmalıdır. Bu tuvalet terliğini ek olarak ailenin her bir ferdinin kendi terliği de vardır. Tuvaletten çıktıktan sonra bahçede yürümek için kendi terliklerini giyerler ve eve girmeden önce mutlaka çıkarırlar. Elbette misafirlerin ailenin terliklerini kullanmak için ev sahibinden izin almasına gerek yoktur. Bu nedenle yanınızda özel terlik bulundurmanıza gerek yoktur. Yeni yapılarda genellikle apartman dairelerinde bahçe olmadığı için İran tuvaleti evin içine yapılır ve özel terlik ve tuvaletin içine yerleştirilir ve dışarı çıkarılmaz. Bu şekilde İran evleri her zaman temiz ve düzenli kalır. İranlılar tuvaletleri eski zamanlarda evin en uzak köşesine kurdukları için günümüzde bazı apartman dairelerinde tuvalet giriş kapısının yakınındadır ve tabii ki klozet genellikle banyoda, küvet ve duşun yanındadır. Ayrıca şunu da unutmayın ki hiçbir şart altında tuvalet terliklerini evin diğer bölümlerinde giyememelisiniz. Hanım Kutlaki'nin sözlerine burada eklenmesi gereken bir nokta şu ki, İran'da en azından M.Ö. 550 yılından beri, yani Ahamenişler zamanından beri abrizgah olarak bilinen tuvaletler var. Antik İran'daki tuvaletler, ortasında tahliye ve kanalizasyon sistemi bulunan bir sandalye veya taş platform gibiydi. Günümüzdeki klozete benzer şekilde vücut sağlığına daha az zarar veren bir şeydi. Ancak tarihe baktığımızda Moğol istilasına geliyoruz. Bu istilacılar aslında bugünkü İran tuvaletlerinin şeklinin öncüsüdür. Hanım Kultaki'nin İran kültürü ve gelenekleri hakkındaki tavsiyelerini geri dönelim. Hanım Kutlaki şöyle açıklıyor. İran'da özellikle de kendi evinize girerken her zaman ayakkabılarınızı çıkarmaya hazır olmalısınız. İranlıların ayakkabılarını evin dışında çıkarmasının nedenlerinden biri sokak kirinin evlerine girmesini istememeleridir. Halılar temiz tutulmalıdır çünkü aile üyeleri bu halılarda uyuyor, yemek yer ve en önemlisi namaz kılar. Bu alışkanlığı seviyorum çünkü bu sayede ev daha az temizlik gerektiriyor. İran'da en fakir insanların bile evleri her zaman temizdir. Çoğu İran evinde en az bir takım koltuk bulunur. İran evleri misafir ağırlamak için özel bir alanın yanı sıra neşimen veya salon olarak bilinen daha özel bir alana sahiptir. Neşimen ailenin samimi bir şekilde bir araya geldiği nispeten büyük bir odadır. Bu bölümde genellikle rahat bir koltuk takımı bulunur. Eskiden İran'da koltuğa sahip olmak zenginliğin göstergesi olarak kabul edilirdi. Ancak artık tüm İranlılar koltuk kullanıyor. İranlılar misafirleriyle samimi ise onları neşimene davet edebilirler. Çünkü resmi salon koltuğunda oturmak onlar için sıkıcıdır. Thank you. Öğrendiğim bir diğer ilginç nokta ise İranlıların misafirlerine her zaman en iyi şeyleri sunmasıdır. Örneğin evde sadece 7 kişilik bir koltuk takımı varsa bu koltuk takımı misafirler içindir. Evin 2 koltuk takımı sığdıracak kadar büyük olması halinde pahalı ve resmi salon koltuğu misafirler için, rahat koltuk takımı ise aile üyeleri için kullanılır. İranlılar arasında büyüklere ve misafirlere saygı çok önemlidir. Küçükler ve ev sahipleri önlerinde saygıyla oturur ve bacaklarını uzatmazlar. Ancak ailenin yakın üyeleri veya samimi oldukları kişilerle evdeyken büyüklerin önünde bile koltukta uzanmak veya yerde rahatça oturmak serbesttir. Ancak resmi durumlarda, örneğin bir evlilik teklifi sırasında edepli davranmak ve dik oturmak gerekir. Bu da onların yanında edepli davranmanın onlar için çok önemli olduğunu gösterir. İran ailelerinde iş bölümü hakkında konuşacak olursak, eğer bir İngiliz erkeğinin evi onun krallığıysa, bir İran evi hanımın krallığıdır. Hanımın yaşı ilerledikçe tüm aile üyeleri günlük işlerde yaşlı evin hanımına yardım ederler. Ailenin oğulları günlük alışverişi, taze ekmek, yoğurt ve sebze gibi işleri yaparlar. Kızlar ise sofrayı kaldırmak, bulaşık yıkamak ve düzenlemek gibi ev işlerinde yardımcı olur. Halı yıkamak, pencere ve duvarları temizlemek gibi ağır sorumluluklar ise erkeklere aittir. Daha önce size İran evlerindeki bahçelerden bahsetmiştim. Ama şunu da eklemeliyim ki, İranlılar için bahçe de evin bir parçası olarak kabul edilir ve onlar için büyük önem ve işlev taşır. Bu kısmı da ev gibi temiz ve düzenli tutarlar. Özellikle eskiden evlerin çoğu müstakil ve bahçeliyken sakinler birçok işlerini bahçede yaparlardı. İlginçtir ki geçmişte İranlılar halı yıkama, törenler ve partiler için yemek hazırlama gibi işleri bahçede yaparlardı ve hatta sıcak mevsimde bahçede toplanır veya cibinlik altında uyarlardı ki bu da oldukça keyifliydi. Eski ve geleneksel evlerde odalar tıpkı Atina'daki eski evlerde olduğu gibi bahçenin etrafında yerleştirilmiştir. Bu evlerde havuz bahçenin ortasında özel bir görünüme sahiptir ve İranlılar geçmişte ve su tesisatından önce yıkanmak için havuz suyunu kullanırdı. Günümüzde binalarda tesisatın yaygınlaşmasıyla havuzların suyu önemini yitirmiş olsa da havuz hala İranlıların ruhuyla iç içedir. Onlar havuzu ailenin temiz kalbinin ve huzurun simgesi olarak görürler. Özellikle güzel bahçeli büyük evlerde ömürlerini geçiren yaşlılar için küçük ve havuzsuz bir apartmanda yaşamayı düşünmek zordur. İranlılar arasında podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde İran evleri hakkında daha fazla konuşacağız. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesine göz atabilirsiniz. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız tevhid konusuna devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde yaratılış aleminde seyrederek Yüce Allah'ın güç ve tedbirlerinden bazı örnekleri sunmaya çalıştık. Çünkü ilahi sonsuz gücü ispat etmek için varlık alemindeki olguları irdelemekten daha açık ve net bir delil bulamazsınız. Şimdi geçen bölümlerde konuyla ilgili irdelemelerimizin sonuçlarını kısaca toparlamaya çalışacağız. Ne zaman doğada Yüce Allah'ın yarattıklarına baktığımızda kendimizi sonunu tahmin ve hayal bile edemediğimiz muazzam bir güç ile karşı karşıya buluyoruz. Varlık alemi ve harikulade doğa ve insan vücudunun yapısı üzerinde düşünmek, bu mahlukların yaratanı idrak etmek için en çok delildir. Varlık aleminde Yüce Allah'ın hiçbir benzeri yoktur ve hiçbir sözcük ilahi güç ve azameti tam olarak vasfetmeye yetmez. Eşsiz ilahi zat her şeye musallattır ve irade ettiği her şey anında gerçekleşir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 82. ayetinde şöyle okumaktayız. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Evet, Yüce Allah olmasını istediği her şeyi irade ettiği anda sadece ol diye buyurur ve o şey oluverir ve bu iradeyi hiçbir güç engelleyemez. Bu konu bile başlı başına ilahi sonsuz güç ve azameti anlamak için yeterlidir. Allah Teala'nın mahlukları bazen ancak mikroskopla görülebilecek küçüklükte ve bazen okyanuslarda tonlarca ağırlığında olan büyük balinalar kadardır. Hepimiz her gün gökte kanat açan ve uçan rengarenk kuşlara şahit olmuşsunuzdur. Ya da geceleri semaları süsleyen yıldızlar veya güneşin doğuşu veya batışı ve aynı gümüş rengi ve yine milyonlarca yıldız ve gezegenlerin, galaksilerin varlığından haberdarızdır. Tüm bunlar alemleri yaratanın sonsuz azametine yansıtır. Peki acaba baştan başa bunca acayip mahlukla dolu olan bu alem Yüce Allah'ın sonsuz gücünün işareti değil de nedir? Evet, gerçekten de yaratanın güç ve azametini düşünmek ve varlık aleminde hayatı nasıl farklı biçimlerde yarattığını idrak etmek bizi tevhide inanmaya yönlendirir. Kur'an-ı Kerim varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların yaratılışından Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri şeklinde söz ediyor. Hakikat peşinde olan insanları yaratılışın simgeleri üzerinde dikkatlice düşünerek yaratan varlığını idrak etmelerini istiyor. Düşünürler de nerede bir düzen varsa o düzene bir yaratanın varlığını yansıttığını belirtiyor. Düşünürlere göre söz konusu düzen karmaşık olduğu kadar o düzene Kur'an'ın bilgi ve ilminin daha fazla olduğunu yansıttığını da kaydediyor. Bilim adamlarına göre varlık aleminde müthiş bir düzen göze çarpıyor. Örneğin güneş sistemimizde gezegenlerin hareketi ve birbirinden ve güneşten ve yer küreden olan mesafelere bir nevi yeryüzündeki hayatla bağlantısı bulunuyor. Nitekim bu düzende yaşanacak her türlü bozukluğun yeryüzündeki hayatı tehlikeye atacağı belirtiliyor. Evet, varlık aleminde her şeyi bu şaşırtıcı düzenle yaratan ve her bir mahluk için bir hedef belirleyen Allah'tır. Gerçi varlık alemindeki düzende bazı mahluklar diğer bazı mahlukların ortaya çıkmasında rol ifa eder ama buna karşın hepsi bu görevi yerine getirirken Yüce Allah'ın emirlerine uyar ve en ufak itaatsizlik söz konusu olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 54. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüzü bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.
Tahran Radyosu.
Güneş ve yerküre gibi yıldızlar ve gezegenler çekim güçleriyle geniş bir alanı kendi etki ve nüfuz alanı içine alır. Fakat bu yıldızlar ve gezegenlerin tümü ilahi iradenin karşısında teslimiyet içindedir. Öyle ki Yüce Allah kuşlara yerkürenin çekim gücüne karşı direnmelerine ve havada uçmalarından müsaade eder. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insandan gerçekçilik ve basiret ruhunu korumasını ister. Çünkü basiret ve uyanık olmak hakka ulaşma yolunu açar ve hakikatler birbiri ardı sıra aydınlanır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah ile tartışmak için çeşitli yollardan aklını tahrik ederek uyanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in bizlere tanıttığı Allah bizimle yakın irtibat içindedir. Allah insanların saadetini ve mutluluğunu ister ve onları hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Kur'an-ı Kerim çok narin bir tabirle Allah'ın insanlara boynundaki damardan daha yakın olduğunu, Allah her yerde var olduğunu ve tüm amellerimizi gözetlediğini beyan eder. Bu yüzden eğer insan kalbini tüm kötülüklerden arındıracak olursa, kalbi ilahi marifet nuru ile aydınlanır ve bu durumda Allah ile dostluk ve yakınlığın tadını hisseder. İslam dini insanlardan tedbirli ve hikmetli Allah'ın karşısında boyun eğmelerini, ona tapmalarını ve ona ortak koşmamalarını ister. Çünkü varlık aleminde onun eşi ve ortağı yoktur ve hiç kimse onunla aynı seviyede olamaz. Allah mutlak kadirdir, tüm varlık alemine hükmeder ve bilimi ve tedbiriyle yönetir. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde şöyle buyurur. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Varlık aleminde her türlü yeteneğin kaynağı da gücü Allah'ın sonsuz gücüdür. İmam Ali Aleyhisselam Neçubelan'ın 159. hutbesinde şöyle buyurur. Ey yüce Rabbimiz! Biz senin azametinin künhünü hakkı ile bilmeliyiz. Ancak biz hayy ve kayyum olduğunu, uyku ve uykulamanın seni tutmadığını biliyoruz. Sana hiçbir bakış ulaşamaz, hiçbir göz seni idrak edemez. Sen bütün gözleri idrak eder, bütün amelleri sayar. Perçem ve ayaklarından yakalar alırsın. Hakeza sadece senin yarattıklarından gördüğümüz kudretinden hayrete düştüğümüz saltanatının büyüklüğünden niteleyebileceğimiz sıfatlarını bilebiliriz. Bizim haberdar olmadığımız, gözlerimizin göremediği, akıllarımızın ulaşamadığı, aramıza perde giyerdiğin o gayb alemi ise çok büyük. Tüm bu anlattıklarımız yine diğer birçok örnekle beraber bizlere Yüce Allah huzurunda eğilme ve boyun eğme ve sadece O'nun kulluk etme hakikatine kavuşturur. Kur'an-ı Kerim varlık alemi O'nun varlığından kaynaklanan Yüce Allah'ı en mükemmel sıfatlarla takdir ediyor ve çeşitli ayetlerde Allah Teala'yı en güzel şekilde tanıtıyor. Örneğin Haşr suresinin son ayetlerinde Yüce Allah'ın bazı sıfatları şöyle beyan ediliyor. O öyle Allah'tır ki ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyene ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
De
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün aile temelinin pekişmesinde sevgi ve dostluk üzerinde durmak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde aile ocağının temellerinin güçlenmesinden söz ederken, eş seçiminde eşlerin eşitliği ve benzer seviyede olmalarından, ayrıca eşlerin ahlak ilkelerine bağımlılığı, şer'i hükümlere uymaları, hüsnü ahlak, hoşgörü ve fedakarlık gibi ilkeleri gündeme getirdik. Bugün ise aile temellerinin pekiştirilmesi, sevgi ve dostluk bağlarını anlatmak istiyoruz.
Sevgi her zaman insanların ilişkilerinin kıvamına ve sürekliliğine vesile olmuştur. Gerçekte insanların şerefi sevgiye ve saygı göstermeye bağlıdır. Fransız biyolog ve Nobel Barış Ödülü sahibi Alexis Carrel'in İnsan Bilinmeyen Mahluk adlı eserinde belirttiği üzere insanları bir arada tutan şey sevginin cazibesidir. Sevgi, yer kürenin çekim gücü gibi gezegenler arası istikrarı ve mahluklar arasındaki dengeyi koruduğu gibi insanlar arasındaki dengeyi ve istikrarı korur. Kuşkusuz sevginin içinden çıktığı bir ailede oldukça zararlı facialar yaşanır ve bunun acı sonuçları aile ocağının çökmesi ve çocuklar için şiddete yönelme veya depresyona sürüklenme gibi durumlar olacaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Karı koca arasındaki ilişkilerde erkeğin kadının sevgisini kazanmak için 3 önemli görevi yerine getirmesi gerekir ve bunlar karısına karşı hoşgörü, iyi davranma ve iyi ahlakla davranmasıdır. Kadın da eşiyle karşılıklı ilişkisinde 3 özellik olan aşk ve sevgi ifadesi, yükümlülük ve onun gözünde hoş görünmeyi yerine getirmesi gerekir.
İnsanoğlu dostluk ve sevgiye muhtaçtır. Eşlerin evde birbirine sevgi beyanında bulunması, aile iç ilişkilerin güçlenmesinde etkilidir. Bu konuda İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Koca eşine sevgiyle baktığında ve karı kocasına sevgiyle baktığında Allahu Teala da onlara rahmet gözüyle bakar. Rivayetlere göre Allahu Teala iki eşin arasında sevgi bağları bulunmasını ve birbirinin yanında huzurlu yaşamasını ister. Kuşkusuz huzurlu ve sevgi dolu bir ortam ailenin bekası ve gelişmesinde en güçlü etkendir. Bu yüzden karı koca evde huzurun hakim olması, birbirlerine ve aile fertlerine karşı sevgileri her geçen gün daha da güçlenmesi için çalışmalıdır. Çünkü gerçekte çiftlerin karşılıklı sevgi duyguları aile için çalışma ve çaba harcama duygusunu güçlendirirken yaşam mücadelesinde zorluklara katlanmayı kolaylaştırır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman birini seviyorsan onu bu sevgiden haberdar et. Çünkü bu durum aranızdaki dostluğu daha da güçlendirir. Güçlü ve makul temellere dayanan ve ifade edilmesinde müsamahakarlık edilmeyen aşk ve sevgi, hiç kuşkusuz aile temelinin güçlenmesinde belirleyici rol ifa ettiği gibi aileye huzur ve istikrar armağan eder.
İslam dini açısından aile temelini güçlendiren bileşenlerden biri rahmet ve dostluktur. Kur'an-ı Kerim'de çiftler arasındaki ilişki de rahmet ve dostluk sözcükleriyle ifade edilmiştir. Yüce Allah Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bir başka ifadeyle sevgi ve merhamet, safa ve samimiyet çiftleri birleştiren en önemli ve en etkili etkenler sayılır. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar anne ve baba sevgisinden yeteri kadar yararlanır ve sonuçta duygusal alanda boşluğa düşmez ve böylece sahte sevgilere kanmaz.
Ebeveynler evlatlarına yönelik sevgileri yüzünden onların saadet ve mutluluğu için ellerinden gelen tüm çabalarını harcarlar. Çünkü aile içinde tüm hoşgörülerin temelini sevgi oluşturur. Burada akla gelen soru ise acaba sadece içten gelen sevginin yeterli olup olmadığı sorusudur. Kuşkusuz sevgi içten ve kalpten gelen bir duygudur ve bu yüzden açıkça beyan edilmesi gerekir. Yani insan sevdiğini sevgi gösterisinde bulunarak açığa vurmalı ve göstermeli. Böylece sevdiği kimseye hissedilir ve anlaşılır hale getirmelidir. Sevginin ifadesi ve açığa vurulması için çeşitli yollar vardır ki bu yollara örneğin geçmişteki tatlı anıları hatırlatmak ve gözden geçirmeyi, hediye vermeyi, sevgiyle bakmayı, güzel ifadeler kullanmayı, işbirliği ve birlikteliği artırmayı, ben eksenli olmaktan ve kavgadan ve sürtüşmeden kaçınmayı, dostluk ve yumuşak davranmayı ve tatlı dillik olmayı örnek vermek mümkün.
Öte yandan aile fertlerinin birbirlerinin hak ve sorumluluklarını bilmesi de aile temelinin güçlenmesinde etkili bir etkendir. Kuşkusuz aile fertlerinin birbirine karşı bazı hak ve sorumlulukları vardır ki buna ebeveynin evlatları üzerindeki hakkı, evlatların ebeveynler üzerindeki hakkı, anne ve babanın tüm aileye karşı sorumluluğu ve karı kocanın birbirine yönelik hak ve sorumlulukları örnek verilebilir.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekten alan sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinç ile ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil. Ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çeki düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir. Ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve servetini hangi yolda harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Tahran Radyosu.
Gerçek kulluk görevini yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka, her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük ve daha geniş sorumlulukları üstlenmeye hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan Ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor. Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın bu basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı artırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğine ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır.
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydanı olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir. Ey Yüce Rabbimiz! Tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım.
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok eleştirilen bir konudur.
İslam kültüründe gençleri sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onları gözetlediğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon
Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. Eşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğinin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu 8 yıllık kutsal sanma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit kimileri gazi veya esir oldular. Ermeni toplumu kutsal sanma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam İnkılabı ülkeye takdim etmiş. Bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış. 143'ü gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk zalimane bombardımanlar altında şehit olmuşlar. Böylesi fedakarlıklara benzer durum Asuri Hristiyanlar arasında görülüyor. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışını bile ecnebi eline düşmesin diye kendi canı ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor. Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şehit denir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz. İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Şehitler Hazreti İsa aleyhisselamdan aldıkları bu emri yerine getirdiler ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler ve böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şehadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersiz evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesini ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmelerine ve öyle şaşkınlık içinde onu misafir etmelerine bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbette İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvez Babumyan ailesiyle görüşünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvez, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hamene'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordular. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mehr'de. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Galvez'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaş atsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı ve Hazreti Mesih'in doğumunu size mübarek kılsın. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağından ne iş yaptıklarını sordular ve daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim yarası kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisidir, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de gözaltı Galvez'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı. Sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, dememeleri de icap ediyordu. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer biz kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız ve mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşlarının evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Tahran Radyosu.
Boğazım düğümleniyor, ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerime yağmasına izin veriyorum. Salonda Ermeni piskoposu, Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanım efendi gelsinler, şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyiniz. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çayı bir parça tatlı ile içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturunuz. İkramla ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten eşinizi bu ülkenin ülkeleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katlanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazi ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamine'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda. Sene 1337. İsfahan'a gittik, Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvestin kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi ve onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdiğim ve kalbimde amin diyorum.
Rehber Hamine'yi bizimle vedalaşmak için yerinde kalkıyor. O kadar sade ve alçak görünlüydü ki tüm bu utanç ve ıstırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesine ve rehberimize Galveston ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak istedim. Ama daha fazla zaman yok ve Ayetullah Hamine'yi ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuşuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.